Ayrım 39, Kızılmars, Kim Stanley Robinson, sayfa 367. Beş kişilerdi, hepsi de erkek. Yürüyüş giysileri bu giysiler için yapılmamış malzemelerle yamanmış, kirli ve yıpranmıştı. Başlıklarında tanıtıcı bir şey yoktu, boyaları dökülmüştü. Başlığını çıkaran ilk kişinin Asyalı ve genç olduğunu gördü. 18 yaşında görünüyordu. Genç öne geçip sürücü koltuğuna oturdu. Önündeki panelin düzenlenişine yakından bakmak için direksiyonun üzerine doğru eğildi. İkincisi başlığını çıkardı. İnce bir yüzü ve uzun rasta saçları olan kısa boylu esmer tenli bir adamdı. John'un yatağının karşısındaki sedire oturdu ve diğer üç adamın da başlıklarını çıkarmalarını bekledi. Başlıklarını çıkarmalarının ardından çömeldiler ve John'u dikkatle seyretmeye koyuldular. Onların hiçbirini daha önce görmemişti. ''Göç oranını yavaşlatmanı istiyoruz.'' dedi ince yüzlü adam. Dışarıda konuşan kişiydi. Şimdi aksanı kara ipli gibi tınlıyordu. Alçak bir sesle neredeyse fısıldayarak konuşuyordu ve John onu taklit etmemek için zor tuttu kendini. ''Ya da durdurmanı.'' dedi sürücü koltuğundaki genç. ''Sus Casey!'' İnce yüzlü adam bakışlarını John'un yüzünden hiç ayırmamıştı. ''Buraya çok fazla insan geliyor, biliyorsun. Marslı değiller ve burada neler olduğunu aldırmıyorlar. Bizi ezecekler, seni ezecekler, bunu biliyorsun. Onları Marslı yapmaya uğraşıyorsun, bunu biliyoruz. Fakat senin yapabileceğinden çok daha hızlı geliyorlar. İşe yarayacak tek şey akışı yavaşlatmak. Ya da durdurmak.'' Adam gözlerini yuvarlayıp John'un anlaması için yüzünü buruşturdu. ''Genç, gençtir.'' diyordu bakışları. ''Ben hiç böyle bir şey söyleme.'' diye konuşmaya başladı John, fakat adam sözünü kesti. ''Bu işi savunamazsın, bir gücün var ve bizim yanımızdasın.'' ''Hiroko'dan mısınız?'' Genç dilini ağzının çatısına dayadı. İnce yüzlü adam bir şey söylemedi. 400 John'a baktı. Diğeri kararlı bir şekilde pencereden dışarı bakıyordu. ''Moholları sabote ediyor musunuz?'' diye sordu John. ''Göçü durdurmanı istiyoruz.'' ''Ben de sizin sabotajı durdurmanızı istiyorum. Bu iş sadece buraya daha fazla insan getiriyor. Polisi.'' Adam ona baktı. ''Sabotajcılarla ilişki kurabileceğimizi nereden çıkarıyorsun?'' ''Onları bulun. Onları geceleyin yakalayın.'' Adam gülümsedi. ''Gözden ırak olan gönülden de ırak olur.'' ''Pek değil. Bunlar Hiroko ile birlikte olmalıydılar. Okham'ın usturası.'' Birden fazla saklı grup olamazdı ya da belki de olabilirdi. Başının döndüğünü hissetti. Acaba havaya bir şeyler mi salıyorlardı? Aerosol ilaçlar. Kendisini çok garip hissediyordu. Her şey gerçeküstü ve düşseldi. Dışarıdaki rüzgar Rover'ı tokatlıyor. Aniden ortaya çıkan uzatılmış ve tuhaf ötüşlerle aeloyan bir müziği etrafa yayıyordu. John'un düşünceleri iyice yavaşlayıp hantallaşmıştı. Neredeyse esnemek üzereydi. ''İşte bu.'' diye düşündü adam. ''Hala bir düşten uyanmaya çabalıyorum.'' ''Neden saklanıyorsunuz?'' diye konuştuğunu duydu. ''Mars'ı inşa ediyoruz, tıpkı senin gibi. Senin yanındayız.'' ''Öyleyse yardım etmelisiniz.'' Düşünmeye uğraştı. ''Ya uzay asansörü?'' ''Onu aldırmıyoruz.'' Oğlan kıskıs güldü. ''Konu o değil, konu insanlar.'' ''Asansör daha çok insan getirecek.'' Adam düşündü. ''Göçü yavaşlat. O zaman inşa bile edilemez.'' Rüzgarın çığlık çığlığa yorumlarıyla noktalanan bir başka uzun sessizlik doğdu. ''İnşa bile edilemez bile.'' Onu insanların yapacağını mı düşünüyorlardı? Ya da belki parayı kastetmişlerdi. ''Bu konuyla ilgileneceğim.'' dedi John. Oğlan dönüp gözlerini üzerine dikti ve John ona engel olmak için bir elini kaldırdı. ''Ne yapabilirsem yapacağım.'' Eli önünde duruyordu. Devasa pembe bir şey. ''Bütün diyeceğim bu. Sonuçlar hakkında söz verseydim yalan söylemiş olurdum. Ne kastettiğinizi biliyorum. Ne yapabilirsem yapacağım.'' Bu konuda biraz daha düşündü güçlükle. ''Siz de kendinizi artık açığa çıkarmalı ve bize yardım etmelisiniz. Daha fazla yardıma ihtiyacımız var.''
''Herkes kendi yolunda.'' dedi adam hafifçe. ''Artık gitmeliyiz. Yapabildiğini görmek için izleyeceğiz seni.''
''Hiroko'ya onunla konuşmak istediğimi söyleyin.''
Beş adam ona baktı. Genç olanı gergin ve öfkeliydi. İnce yüzlü adam hafifçe gülümsedi. Görürsem söylerim.
Çömelmiş adamlardan biri yarı şeffaf mavimsi bir toprak çıkardı. Gece aydınlatması altında güçlükle görülebilen bir süngerdi. Sonra elini sıkarak yumruk haline getirdi. Evet, bir ilaçtı. Aniden ileri atıldı ve bunu beklemeyen genci yakalayarak boğazını sıktı. Ardından felç olarak yere yığıldı. Kendine geldiğinde gitmişlerdi, başı ağrıyordu. Yatağa girip huzursuz bir uykuya daldı yeniden. Frank'i gördüğü düş olmayacak bir şey yaparak yeniden başlamıştı ve John ona bu ziyaretten söz etti.
''Budalanın tekisin'' dedi Frank, ''anlamıyorsun.''
Yeniden uyandığında sabah olmuştu ve rüzgar kalkanının ötesinde loş bir yanık kızıllık döneniyordu. Rüzgar şu son ayda azalıyormuş gibiydi. Fakat bundan emin olmak çok zordu. Toz bulutları arasındaki şekiller bir an görünüp sonra algıyı azaltan küçük sanrılar haline dönüşerek yeniden kaosa gömülüyorlardı. Bu fırtına gerçekten de algıyı azaltıyor ve durumu aşırı klostrofobik hale geliyordu. Birkaç omeg yuttu, giyinip dışarı çıktı, pudra soluyarak ve yere eğilip ziyaretçilerden kalan izleri arayarak çevrede gezindi. Ziyaretçileri kaya yatağını aşıp kaybolmuşlardı. Zor bir randevu olmuş olmalı diye düşündü. Gecenin ortasında kaybolmuş bir rover. Onu nasıl bulmuşlardı acaba? Ama ya onu izliyorduysalar? İçeri dönünce uydulara bağlandı. Radar ve kızılötesi kendi roverından başka bir şey göstermiyordu. Kızılötesi üzerinde yürüyüş giysileri bile görünürdü. Bu yüzden tahminen yakınlarda bir sığınakları vardı. Böylesi dağlık bölgelerde saklanmak hiç güç değil. Hiroko haritasını çıkartıp bulunduğu yerin çevresine, kuzeyde güneyde dağlara doğru çıkıntılanan büyük bir daire çizdi. Artık Hiroko haritası üzerinde birkaç dairesi vardı. Fakat bu dairelerin hiçbiri yer ekipleri tarafından ayrıntılı biçimde incelenmemiş ve belki de asla incelenmeyecekti. Çünkü çoğu kaotik arazide Wyoming ya da Texas büyüklüğündeki harap olmuş topraklarda yer alıyordu. Bu büyük bir dünya diye mırıldandı. Aracın içinde yere bakınarak gezindi. Sonra yaptığı en son şeyi hatırladı. Tırnaklarının içine baktı. Evet, oraya bir parça deri takılmıştı. Küçük sterilizatöründen bir örnek kabı aldı ve parçayı büyük bir dikkatle kaba aktardı. Genom tanıması rover'ın becerilerinin çok ötesindeydi. Fakat eğer büyük laboratuvarlardan biri genci tanıyabilirdi, genomu kayıtlara geçmişse, eğer geçmemişse bu da yararlı bir bilgi sayılabilirdi. Belki de Ursula ve Vlad onun ailesini tanıyabilirlerdi. O öğleden sonra transponder yolunu yeniden buldu ve ertesi gün Hellas Havzası'na ulaştı. Orada artık yapay ışıklandırma altında tarım hakkında bir konferansa dönüşmüş gibi görünse de aslında yeni göl üzerine bir konferansa katılmaya gelen Sax'la karşılaştı. Ertesi sabah John onu binalar arasındaki aydınlık tünellerde gezintiye çıkardı ve doğudaki bulutların arasında safran bir parıltı halini almış güneşin kaybolan loş sarısı altında yürüdüler.
''Sanırım çakalla karşılaştım.'' dedi John.
''Haydi canım, Hiroko'nun nerede olduğunu söyledi mi?''
''Hayır.''
Sax omuzlarını silkti. Anlaşılan kafası o akşam yapacağı konuşmayla doluydu. Bu yüzden John beklemeye karar verdi ve akşam göl istasyonunun diğer sakinleriyle birlikte konuşmaya katıldı. Sax toplananlara atmosfer, yüzey ve permafrost bakterilerinin kuramsal maksimumların önemli bir yüzdesi. Kesin konuşmak gerekirse yaklaşık %2'si oranında bir hızla büyüdüğünü açıkladı. Birkaç 10 yıl içinde dışarıdaki toprak işleme sorunları hakkında düşünmeleri gerekecek gibiydi. Bu açıklamaya pek bir alkış gelmedi. Çünkü oradaki herkes bir bakıma Sax'ın yanlış hesaplaması yüzünden başladığını düşündükleri büyük fırtınanın getirdiği korkunç sorunlara yoğunlaşmıştı. Yüzey güneşlenmesi içlerinden birinin sivri bir dille belirttiği gibi hala normalin %25'iydi ve fırtınanın sona ereceğine dair hiçbir belirti yoktu.
Sıcaklıklar düşmüştü ve sinirler geriliyordu. Yeni gelenlerin hepsi çevrelerindeki birkaç metreden ötesini görememişlerdi ve can sıkıntısından katatoniye dek uzanan psikolojik sorunlar yaygındı. Sax bütün bunları sakin bir omuz silkmeyle geçiştirdi. ''Bu son küresel fırtına'' dedi. ''Bir tür mitolojik çağ olarak tarihe karışacak. Bitmeden tadını çıkarmaya bakın.'' Bundan pek hoşlanılmadı ama Sax bu duruma da pek aldırmamış gibiydi. Birkaç gün sonra Anne ve Simon artık 3 yaşına girmiş oğulları Peter'le birlikte yerleşime geldiler. Dediklerine göre Mars üzerinde doğan 33. çocuk olmuştu. İlk yüzden sonra kurulan koloniler bu konuda oldukça verimli çıkmıştı. Anne ile Simon haberleri dinler ve birbirlerine binbir büyük fırtına masalları anlatırken John da yerde oğlanla oynadı. John'a öyle geldi ki Anne gezegenin sıcaklığını normalin çok altına düşürüp pervasız deneycileri tıkanmış küçük ilkel makineleriyle boğuşmaya bırakan bir tür gezegensel alerjik tepki gibi Terra kurma sürecini kilitlediği için bu fırtınadan ve müthiş darbesinden hoşlanıyor olmalıydı. Ama hayır, eğlenmiyordu. Aslında her zamanki gibi gergindi kadın. Bir su arama ekibi Dea Daria'da volkanik bir menfezi deldi ve senin kuzeyde serbest bıraktığın siyanobakterilerden önemli ölçüde farklı olan tek hücreli mikroorganizma örnekleriyle geldiler. Menfez neredeyse kaya yatağına gömülmüştü ve biyotiklerin serbest bırakıldığı bölgelerden oldukça uzaktaydı. Bu şeyden örnekleri analiz için Acheron'a gönderdiler ve Vlad üzerlerinde çalıştı. Sonra onların kendilerinin yüzeye saçtığı şeylerden birinin mutant soyu gibi göründüğünü, belki de örnek olarak getirilen kayaya bunun üzerinde taşıyan bir delgi aletiyle yerleşmiş olabileceğini söyledi. Anne John'u göğsünden dürttü. ''Belki de Terralı'' dedi Vlad. ''Belki de Terralı.''
''Belki de Tevyalı''
dedi küçük oğlan Anne'in şivesini kusursuzca yakalayarak. ''Şey, belki de öyledir'' dedi John. ''Fakat bunu asla bilemeyeceğiz. Bu konuyu yüzyıllar boyunca tartışıp duracaklar. Sırf bu konuya ayrılmış bir dergi olacak. Fakat hiçbir zaman gerçekten bilemeyeceğiz.'' ''Böyle bir şey söylemek için erken olabilir ama belki de Terralıdır'' dedi John oğlana sırıtarak. ''Terra'daki yaşamdan bağımsız olarak evrilen herhangi bir şey anında tükenecektir.''
''Belki de'' dedi Anne. ''Belki de.''
''Peki ya orada ortak bir kaynak varsa, uzay tohumları kuramı söz gelimi ya da bir gezegenden bir başkasına, kayasına gömülü mikroorganizmalarla birlikte ulaşan savruntular?'' ''Bu çok anlamlı değil, değil mi?''
''Bilmiyoruz. Hiç bilemeyeceğiz artık.''
John onun kaygısını paylaşmakta zorlandı. ''Viking araçlarından da gelmiş olabilir.'' dedi. ''Buradaki araştırmalarımızı sterilize etmek için aşırı etkin bir yöntem asla olmadı olmuyor. Bu arada daha da baskın sorunlarımız var. Kaydedilenlerin en uzunundan daha uzun olan böylesi bir küresel toz fırtınası, Mars'a bağlılıkları evleri kadar küçük olan bir göçmenler akını, yaklaşmakta olan ve kimsenin üzerinde uzlaşamadığı bir sözleşme gözden geçirilişi, birçok insanın nefretini kazanmış bir Terra kurma uğraşı ya da ana gezegenin tehlikeli bir noktaya doğru gidişi, John Boone'a zarar vermek için bir veya iki girişim.''
''Evet, evet'' dedi Anne, ''biliyorum. Fakat bunların hepsi politika, bu durumdan asla kaçamayız. Ama bu konu bilimdi, yanıtlanmasını istediğim bir soruydu ve artık yanıtlayamam, kimse yapamaz.''
John omuzlarını silkti. ''Bunu asla yanıtlayamayacağız Anne, ne olursa olsun. Bu kaderde daima yanıtsız kalması yazılı olan sorulardan biriydi, bunu bilmiyor muydun?''
''Belki de Tevyalı.''
Birkaç gün sonra göl istasyonunun minik uzay limanına bir roket indi. Terralılardan küçük bir grup tozların arasında yalpalaya yalpalaya yürüyerek belirdi. Soruşturma ajanları olduklarını söylediler. BMM-İB atamasıyla buraya gelmişlerdi. Sabotajlar ve bağlantılı olayları incelemek üzere. Hepsi 10 kişiydi. Videolardan fırlamış gibi temiz, tıraşlı 8 genç erkek ve 2 çekici genç kadın. Çoğu Amerikan FBI tarafından görevlendirilmişti. Sam Houston adlı uzun boylu kahverengi saçlı bir adam olan liderleri Boone ile görüşmek istedi ve John onları kibarca kabul etti. Ertesi sabah kahvaltıdan sonra buluştuklarında ikisi kadın olmak üzere 6 kişiydiler. Bütün sorularına duraksamadan uysalca yanıtlar verirken içgüdüsel olarak dürüst ve yardımcı görünmek için biraz daha fazlasıyla birlikte ama onların zaten bildiklerini düşündüğü şeyleri anlattı. Ajanlar sorgulamaları boyunca kibar ve saygılıydı. Karşılığında bir şey sorduğundaysa aşırı ketumdular. Mars üzerindeki durumun birçok ayrıntısından habersiz gibiydiler. Ona tepe altındaki ilk yıllarda olanlar veya Hiroko'nun kaybolduğu zamana dair bir şeyler sordular. O zamanın olaylarını ve ilk yüzün medya yıldızları arasındaki çeşitli ilişkileri bildikleri çok açıktı. Maya, Phyllis, Arkady, Nadia, Acheron grubu, Saks hakkında bir yığın soru sordular. Hepsi de TV'lerinin demirbaşları olduğu için bu genç Terralılar tarafından oldukça iyi tanınıyorlardı. Fakat sanki kaydedip yeryüzüne gönderilenlerden biraz daha fazlasını biliyor gibiydiler. Düşünceleri karma karışık olan John bunun bütün Terralılar için geçerli olup olmadığını merak etti. Sonuçta başka hangi bilgi kaynakları vardı ki? Konuşmanın sonunda içlerinden Chang adlı biri söylemek istediği başka bir şey var mı diye sordu. ''Aklıma bir şey gelmiyor.'' dedi. Başka birçok şeyle birlikte çakalın gece yarısı ziyaretini de atlamış olan John. Chang başını sallayarak onayladı. ''Bu konularla ilgili YZ'nize giriş izni verirseniz çok memnun olurduk.'' dedi Sam Houston. ''Çok üzgünüm.'' dedi John üzgün görünerek. ''YZ'me giriş izni veremem.'' ''İmha kilidi mi taşıyor?'' dedi Houston şaşırmış görünerek. ''Hayır, izin vermiyorum o kadar.'' Onlar benim özel kayıtlarım. Meslektaşlarının bakışları altında kıvranışını seyretti. Biz şey, eğer isterseniz BMMİB'den yetki alabiliriz. Bunu yapabileceğinizden şüpheliyim doğrusu. Üstelik yapsanız da izin vermem. John gülümsedi, neredeyse bir kahkaha atacaktı. İşte Mars'taki ilk adam olmanın işe yaradığı bir an daha. İşe yarayacak şeyler yerine daha çok sorun çıkarmaktan başka bir şey yapamazlardı. Ayağa kalktı ve becerebildiği kadar yani epey bir küstahlıkla süzdü küçük topluluğu. ''Sizin için yapabileceğim başka bir şey varsa çekinmeden söyleyin.'' Odayı terk etti. Pauline, binanın iletişim merkezine bağlan ve dışarı gönderdikleri her şeyin kopyasını almaya çalış. Kendi aramalarının da didikleneceğini hatırlayarak Helmut'u aradı. Soruları yalnızca delilleri denetliyormuş gibi kısa tuttu. Evet, BMMİB tarafından bir ekip gönderilmişti. Sorunlarla ilgilenmek için son 6 ay içinde toplanmış özel görev gücünün bir parçasıydılar. Yani artık Mars'ta polis vardı, dedektif olarak gelseler bile. Şey, bu da beklenen bir gelişmeydi. Ama yine de ince bir fark vardı. Pauline'e giriş izni vermediği için şüpheli bir halde çevresinde dolanırlarken John pek bir şey yapamayacaktı. Üstelik gerçekten Hellas'ta yapacak pek bir şey de yoktu zaten. Orada bir sabotaj olayı olmamıştı. Artık olması da pek olası görünmüyordu. Maya pek dost canlısı değildi ve adamın sorunlarıyla uğraşmak istemiyordu. Akifer projesinin teknik yönleriyle ilgili kendi sorunları vardı. ''Belki de sen onların birinci şüphelisisin.'' dedi Maya kızgınlıkla. ''Başına bunlar geliyor. Tomasya'da bir kamyon, Bakuysen'de bir kuyu ve şimdi de kayıtlarına bakmalarına izin vermiyorsun. Niye bırakmıyorsun da yapsınlar?'' ''Çünkü onlardan hoşlanmıyorum.'' dedi John kadına ters ters bakarak. Maya ile her zamanki hallerine dönmüşlerdi. Şey, tam olarak öyle değildi. Alışkanlıklarını gerçekten iyi bir biçimde, sanki her şeye vakitleri olduğunu bilerek artık gerçek olanın ne olduğunu ve ilişkilerinin temelinde neyin yattığını bilerek sahnede iyi bir rol çıkarırmışçasına yerine getiriyorlardı. Yani böyle bakıldığında çok daha iyiydiler. Buna rağmen yüzeyde eski melodram oynanıyordu. Maya anlamayı reddediyordu ve sonunda John vazgeçti. Ardından birkaç günü tekrar tekrar düşünerek geçirdi. İstasyonun laboratuvarlarına indi ve tırnaklarından alınan deri örneğinin geliştirilmesini, klonlanmasını ve okunmasını sağladı. Gezegen kayıtlarında o genoma sahip hiç kimse yoktu. O yüzden bilgileri bir analiz ve verebilecekleri her türden bilgiyi isteyerek Acheron'a gönderdi. Ursula sonuçları şifreli olarak sonuna tek bir kelime ekleyerek gönderdi. Tebrikler. Mesajı tekrar okudu ve yüksek sesle küfretti. Bir yandan gülüp bir yandan küfrederek biraz yürüdü. Lanet olsun Hiroko, cehenneme gidesin. Çık o deliğinden de bize yardım et. Ah ha ha ha, seni sürtük. Bıktım bu Persefon bokundan. Yürüyüş tüpleri bile o an için adama bunaltıcı gelmişti. Garaja gitti, giyindi. Günlerdir ilk kez dışarıda gezinmek için kilitlere yöneldi. Kentin kuzey yolunun en ucundan dışarıya çıktı. Pürüzsüz bir çöl zeminindeydi. Etrafta gezindi. Bütün şehirlerin yarattığı dalgalanan tozdan arınmış hava sütununun içinde kalmaya özen gösterdi. Bir taraftan şehri gözlerken diğer taraftan da düşünüyordu. Hellas, Barros, Acheron, Ekos, hatta Senzeni'nin bile daha az etkileyici olacaktı. Havzanın alçak yerine konumlandığı için üzerine inşa edileceği bir yükseltisi yani bir manzarası yoktu. Aslında tozun kamçılamasının altında buna karar vermek pek uygun değildi. Kent zamanla yeni bir gölün kıyı şeridi halini alacak olan bir hilalin üstüne yapılmıştı. Tamamlandığında güzel görünebilirdi. Bir rıhtım. Fakat bu arada bütün o en son model güç santralleri, servis araçları, hava delikleri, kabloları, soyulmuş yılan derileri gibi görünen tünelleriyle birlikte en az tepe altı kadar özelliksizdi. Hiçbir estetik içermeyen eski tip bir bilim istasyonu görünümü. Şey, bu da iyiydi. Bütün kentleri bir dağ tepesine koyamazlardı ki. Yanından iki kişi geçti. Yüz koruyucuları polarize edilmişti. Tuhaf diye düşündü fırtınada böyle bir şey yapmak. Birden üzerine atlayıp onu yere devirdiler. Çılgınca bir John Carter sıçrayışıyla kumları sıyırıp çevresine yumruklar attı. Fakat adamların uçuşan toz bulutlarının içinde koşturarak uzaklaştığını gördüğünde şaşırdı. Sersemlemişti, arkalarından baka kaldı. Toz perdelerinin ardında kayboldular. Kanı adamın tüm gövdesi boyunca zonkladı. Ardından omuzlarının yandığını hissetti. Elini omzuna götürdü. Yürüyüş giysisini kesmişlerdi. Elini yırtığın üzerine bastırıp hızla koşmaya koyuldu. Omuzlarını hissedemiyordu. Kolu yukarıda, boynunun ardına uzanmış bir durumda koşturmak hantalcaydı. Hava kaynağı sorunsuz gibiydi. Hayır, tüpte boyun kısmında bir çatlak vardı. Bilek paneline maksimum akışı tuşlamak için kısa bir süre elini omzundan çekti. Sırtından içeri giren soğuk sanki buz tutmuş su gibiydi. -100 derece santigrat. Soluğunu tutuyor ve dudaklarında ağzını yakan tozu hissediyordu. Oksijen kaynağına ne kadar karbondioksit girdiğini söylemek güçtü. Fakat ölmek için çok fazlası gerekmiyor. 39. ayrımın sonu. Sayfa 376.